Yorumunu yapmakta olduğum Romalılar kitabının 10. bölümüne geldik. Konu Tanrı'nın İsrail için şu anki amacıdır. İsrail'in şu anki durumunu gördük. Kayıptırlar. Ve bugünkü durumları budur. Tıpkı Yahudi olmayan ulusların kaybolduğu gibi onlar da kayıptırlar. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Mesih'in doğruluk yasasının sonu olmasıdır. Paulus şimdi ne yapıyor? Tanrı'nın egemenliğinden insanın sorumluluğuna geçiyor. Bu düşünceye 9. bölümün son ayetinde başlamıştı. 1. ayette, kardeşler, yüreğimin özlemi ve Tanrı'ya duamın nedeni İsraillerin kurtuluşudur diyor. Paulus aklından, yüreğinden halkını çıkaramıyor. Roma'da Yahudi ve uluslardan olan kiliseye duygularını, isteklerini samimi bir şekilde söylemekten çekinmiyor. Uluslara elçi olarak atanan ve uluslara gidip İncil'i yayan ve bu yolla birçok kilisenin kurulmasını sağlayan Paulus, halkının da İsa Mesih'e iman ederek doğrulukla donatılmalarını istiyor. Paulus aynı zamanda bu halkın içinden çıkıp gelen ve kutsal kitapta kurtarıcı Mesih'in geleceğini bilen Yahudi ulusu sorumluluğunun da çok büyük olduğunu görüyor. Bu ulusun İsa Mesih'i inkar etmesi başlarına gelebilecek en büyük felaket olduğunun farkında. Bu nedenle onların İsa'ya iman etmeleri için dua ediyor. Günahlı insanı paklayarak kurtarmak Tanrı'nın işidir. Bunu gerçekleştirmek için dua etmek her birimize düşen bir sorumluluktur. Vurguladığım gibi Yahudi ulusu sorumludur. Tanrı'ya karşı sorumludur. Rabbimiz onlara senin için öyle günler gelecek ki düşmanların çevrende siper kazıp seni kuşatacaklar. Her yönden saracaklar. Seni ve bağrında taşıdığın çocuklarını yere çalacak. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı fark etmedin demiştir Luka 19. bölüm 43-44. Ayetlerde. Günümüzde İsrail ulusunun durumu budur. Kendilerini denize dökmeyi isteyen uluslarla kuşatılmışlardır. Neden? Arapları suçlayabilirsiniz. Rusları, Amerika'yı da ya da herhangi bir ulusu suçlayabilirsiniz. Hatta herkesi suçlayabilirsiniz. İsterseniz Tanrı'yı suçlayabilirsiniz. Çünkü bu durumda olmalarının nedeni, yani İsrail halkının, İsrail devletinin bu durumda olmalarının nedeni, barışa sahip olamamaları, Tanrı'nın yardımlarına geldiği zamanı fark etmemeleridir. Bugün orada İsa Mesih'e iman etmezler. Yahudiler arasında çok az Mesih imanları vardır. Bu yüzden Paulus, yüreğimin arzusu ve İsraillerin uğruna Tanrı'ya yalvarışım kurtuluşları içindir demiştir. Şimdi bu cümledeki üç büyük bildiriye dikkat edin. 1. İsrail sahip olduğu her şeyle dinle kurtulmamıştı. Size büyük bir olasılıkla kilise üyelerinin %75'inin kurtulmamış olduğunu söyleyebilir miyim? Yani Hristiyan dünyasına bakıyoruz ve onların Hristiyan olduğunu düşünüyoruz. Örneğin Almanya. Ama Almanya'da sadece %5 dolayında düşünebiliyor musunuz? %5 dolayında gerçek anlamda Mesih'e iman eden insanlar vardır. Onlar sadece dinsel bir kulübün üyeleridir geri kalanlar. Tanrı'nın Mesih'te sunduğu doğruluğu kabul etmediklerinden Tanrı'ya karşı asilik içindedirler. Bugün hem Yahudiler hem de Hristiyan dünyası dediğimiz dünya. Dindar ve kayıp olmanız mümkündür. İsrail Tanrı tarafından verilmiş bir dine sahipti ama kurtulmaları gerekiyordu. Dinleri vardı ama doğrulukları yoktu. Bütün diğer uluslardan fazlasına sahiptiler ama kayıptılar. Paulus'un arzusu İsrail'in kurtulmasıydı. Nasıl kurtulacaktı? Tabi İsa Mesih'e dönerek, iman ederek, Rabbin ilkelerine, kurallarına uyarak. Daha kısacası İsa Mesih'i Rableri ve kurtarıcıları olarak kabul ederek. 2. İsrail kurtulabilir bir konumdaydı. Eğer kurtulmaları mümkün olmasaydı Paulus onlar için dua etmezdi. Bir zamanlar Avrupa'nın ormanlarında yaşayan Hristiyanların kurtulabileceğini kim tahmin edebilirdi ki? Onlar olabildiğince putperestler. Buna karşın o sırada Çinlilerin bir uygarlığı vardı. Müjdeciler neden oraya gitmediler? Elçiler neden, niye bu putperest uluslarla uğraşıyoruz, bunların kurtulmaları bile mümkün değil demediler? Putperest uluslar kurtulabilirdi ve Yahudiler de kurtulabilirlerdi. 3. Yahudiler günümüzde Tanrı'nın önünde Yahudi olmayan uluslarla aynı konumdadırlar ve Mesih'e sahip olmayan herkes gibi onlara da müjde, iyi haber, İncil'in haberi verilmelidir. Günümüzde hiçbir fark yoktur. Çünkü herkes günah işledi diyor Tanrı'nın sözü ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Buna İsrailler de dahildir. Üstün ırk, aşağı ırk düşünceleri yanlıştır, gülünçtür. Çarmıhın altındaki toprak hep aynı düzeydedir. Kim olursanız olun, sosyal konumunuz ne olursa olsun, kilise üyeliğiniz, hatta iyi şeyler, beyaz derini size yardımcı olmayacaktır. Mesih olmadan cehennem yolcusu bir günahkarsınız. Tanrı size bunu söylediğinde doğru ve adildir. Siz belki de Ali'nin burada söylediklerinden hoşlanmıyorum diyorsunuzdur. Aslında bu Tanrı'nın söylediği şey dostum. Tanrı burada neon ışınlarını açıyor. Sizin onu kaçırmanızı istemiyor. Günümüzde müjdenin önce İsrail'e gitmesi gerektiğini düşünenler vardır. Bence Paulus kronolojik olarak önce Yahudi'ye gittiğini söylemek istemişti. İlk yıllarda Yeruşalim şehrinde ve bütün İsrail'de Yahudi olmayan bir tek kişi bile kurtulmamıştı. Kilise %100 Yahudiydi. Günümüzde bize önce Yahudilere müjdeyi bildirmemiz gerektiğinin söylendiğine inanmadığım halde Yahudilerin saf dışı bırakılmamasına inandığım kesindir. Yani müjde herkese gitmelidir. Yahudiler Tanrı'nın planı ve amacında yer almaktadırlar ve İncil'in müjdesini duymalıdırlar. Tanrı günümüzde de merhametini göstermeyi sürdürmektedir. Kendileri için tanıklık ederim ki diyor Pavlos 2. ayette, Yahudiler Tanrı önünde çabadan geri durmazlar. Ne var ki bu çaba gerçek bilgiye dayanmıyor. Pavlos sevdiği halkına ilişkin önemli bir gerçeği belirtiyor. Onlar büyük çaba gösteriyorlar ama bu çabaları gerçek bilgiye dayanmıyor diyor. Pavlos Yeruşalim'de tutuklanınca halkın önünde şu tanıklığı vurguladı. Ben Tarsus'ta doğmuş bir Yahudiyim. Din alanında büyük çaba göstermenin ne olduğunu kendi yaşamında bilen Pavlus bunu belirtmekten geri durmuyor. Yahudilerin her çağda ne kadar dindar olduklarını herkes biliyor. Onlar yeri geldiğinde kendi dinlerine çok bağlı olurlar ve bu alanda çaba gösterirler ama onların bu çabaları gerçek bilgiye dayanmıyor diyor Pavlus. Bu çok acıklı bir durumdur. Oysa insana sorulması gereken ilk soru şudur. Günah yükün kalktı mı? Tanrı karşısında doğrulukla donatıldın mı? Sonsuz güvence kavuştun mu? Tanrı'yla ve insanlarla barış içerisine girdin mi? Din kurallarını yerine getirmenin senin yaşamına bir yararı olacağını düşünebilir misin? Bu türden eylemlerin sana sonsuz yaşam için güvenlik vermesi mümkün değil. Dünyada bu kadar din vardır ve herkes kendi dininin doğru olduğunu söyler değil mi? Peki bunun ölçüsü nedir? Eğer senin inandığın din ya da inanç sana sonsuz yaşam güvenliği veriyorsa ve kurtulduğundan %100 eminsen, yüreğine özlediğin barışı, teselliyi getiriyorsa, senin yaşamını, düşünce şeklini olumlu yönde değiştiriyorsa o zaman doğru yolda olduğunu söyleyebilirim. Ancak insan burada dürüst ve samimi olmalıdır. Elçi Pavlos çok dindar bir insandı ama onun bir dine bağlanması, o dinin kurallarını harfiyen yerine getirmesi ona bu güvenliği, kurtuluş garantisini vermedi. Sonunda Tanrı'nın kurtarıcı olarak yolladığı İsa Mesih ile karşılaşınca ona iman edip doğrulukla donatıldı. Ve sonra da şöyle dedi, kazanç saydığım her şeyi Mesih yararı açısından zarar getirici saydım. Filipliler 3.7. Pavlus'un onca çabası, uğraşısı ona kurtuluş getirmedi. Ama İsa'ya iman edince o kurtuluşa kavuştu. Öyle kiliseler tanıyorum ki üyeleri karıncalar kadar meşguller. Pazartesi akşamı basketbol oynarlar, salı akşamları futbol oynarlar, çarşamba akşamı dua toplantısı yaparlar, perşembe akşamları erkekler bir araya geliyorlar, kadınlar da başka bir yerde toplanıyorlar. Cuma akşamları toplanıp eğlenirler, her akşam bir şey yaparlar. Tanrı için bir gayretleri vardır. Bütün bunları İsa'nın isminde yapmayı severler ama sahip oldukları tek şey dindir dostum. Mesih'e sahip misiniz? Önemli olan budur. Tanrı'nın Mesih İsa'da sunduğu doğruluğu kabul ettiniz mi? Başka hiçbir temele göre kurtulamazsınız. Cennete gitmek için kusursuz olmanız gerek ve size bir haberim var. Kusursuz değilsiniz. Ben de değilim. Ama ben cennete İsa Mesih benim için öldüğü, gömüldüğü ve benim doğrulukla donatılmam için dirildiğinden ötürü gidiyorum. Gideceğim. Benim suçlarımdan ötürü öldü ve doğru sayılmam için İsa Mesih dirildi. Benim doğruluğum odur. O benim yerimi aldığından ötürü ben bir gün cennete gideceğim. İsa Mesih sizin kurtarıcınız mı? Bir an için dindarlığınızı ya da kilise üyeliğinizi bir tarafa bırakın. Sizin kilise üyeliğiniz sizi kurtarmayacak. Ya da sizin hangi dine mensup olduğunuz da sizi kurtarmayacaktır. Kurtuluş için bunlara güvenmeyin. Günümüzde Batı dünyasındaki kiliselerin çoğu ruhsal alanda ölü durumdalar. Söylemek istediğim, Mesih'i gerçekten bildiren bir topluluk bulmanız gerektiğidir. Mesih çok harikadır. Onunla kişisel bir ilişkinizin olması önemlidir. Paulus Romalılar 10. bölüm 3. ayette, Tanrı'nın insanı doğruluğuna eriştirdiğini bilmeden kendi doğruluklarını kendileri çizmeye kalkışıyorlar. Çünkü Tanrı'nın insanı doğruluğa erdirme ilkesine bağımlı olmadılar. Bu İsrail için doğruydu ve günümüzde de çoğu kilise üyesi için doğrudur. İnsanların kutsal kitabı okuyup da özdeki öğretisini ve bunun kendilerine kişisel uyarlanışını göremeyişleri hayret vericidir. Tanrı sözünü entelektüel olarak bilip de ruhsal anlamı ve gücünü takdir etme konusunda başarısız olmak kadar şaşırtıcı ve üzücü bir şey yoktur. Koltuklarının altında öylesine büyük kutsal kitapları taşıyan insanlar, kilise görevlileri gördüm ki, bu kişiler sokakta yürürken kutsal kitaplarının altında olduğu koltuklarından yana eğilmişlerdi. Onları neredeyse 40 yıldır seyrediyorum ve hiçbir ruhsal büyüme görmedim. Bunlar hiç büyümediler. Hiçbir anlayışları yok. Kiliseye giden insanların birçoğunun kurtulmanın ne demek olduğu hakkında hiçbir anlayışları bile yoktur. Oysa diyor 4. ayette Pavlos, Mesih ruhsal yasanın son bulmasıdır. İman eden herkes doğrulukla donatılsın diye. Dinlerine bağlı olan İsrailliler Tanrı tarafından seçildikleri için övünüyorlardı. Diğer yandan da ulusları Tanrı bilgisi olmadıkları gerekçesiyle suçlarlardı. Ama Tanrı'dan gelen doğrulukla donatılmaya ilişkin İsraillilerin bilgileri yoktu. Onların tüm çabaları sadece ruhsal yasayı uygulamaktı. Ama Pavlos, Mesih ruhsal yasanın son bulmasıdır diyor. Doğruluğa ruhsal yasayla değil, imanla varılacağını bilmelidirler bunlar. İsa Mesih'in sağladığı yaşam kuralı ruhsal yasanın kurallarını geride bıraktı. İsa'nın ruhsal yasaya üstünlüğü onun tüm öğretisinde görülmektedir. İnayet ve ruhsal yasa iki ayrı uçtur. Ruhsal yasanın kurtarma gücü kesinlikle yoktur. İnsan ancak Tanrı'nın sunduğu inayet aracılığıyla kurtuluşa kavuşuyor. Ruhsal yasa insanı yargılar çünkü ruhsal yasa hiçbir zaman her şeyi gerektiği gibi yaptın, şimdi senden hoşnutum demez. O daima kişiyi eksik ve kusurlu bulur. İman aracılığıyla insan Tanrı'nın doğruluğuna kavuşur. Bu doğruluğun oluşturucusu Tanrı'nın kendisidir. Kaynağı sağlayıcısı Tanrı'dır. İman dışında kurtuluşta insanın hiçbir etkisi yoktur. Tanrı günah nedir bilmeyeni bizim yerimize günah kıldı öyle ki Mesih'te Tanrı'nın doğruluğu olalım. Pavlos, ruhsal yasanın son bulmasıdır Mesih diyor. Mesih çarmıhta ölürken tamamlandı dedi. O anda sadece günah sorunu halledilmedi. Ruhsal yasanın da tüm beklentileri sonuçlandı. Bugün İsa Mesih'e iman eden bir insan artık ruhsal yasanın laneti altında değildir. O kimse günahın tutsaklığından özgür edilmiştir. Evet, çarmıha çakılan Mesih ruhsal yasanın son bulmasıdır. Bundan böyle doğruluk Mesih'in kurtulmalığını imanla değerlendirene kayra aracılığıyla sunulmaktadır ki bu Tanrı'nın doğruluğudur. Evet, Mesih yasanın sonudur sözü, Mesih'in yasanın hedefi olduğu anlamına gelir. Rabbimiz bunu açıkça bildirmişti. Hatta eski bir giysiye yama vurmak için gelmedim, size yeni bir giysi, doğruluğumun giysisini vermeye geldim demiştir. Musa'nın yasası insanları Mesih'e yöneltmek için verilmişti. İnsanları kurtarmak için verilmemişti. Pavlos Galatyalı imanlara yasa imanla aklanalım, imanla doğru sayılalım diye Mesih'in gelişine dek eğiticimiz oldu demişti. Yasa bizleri kurtarmak için değil, kurtulmaya ihtiyacımız olduğunu göstermek için verilmişti. Bizleri elimizden tutar, Mesih'in çarmıhına götürür ve çocuğum bir kurtarıcıya ihtiyacım vardır. Yasa Mesih'le sona erdi. Yasa ile aklanmaya çalışan sizler ya da doğrulukla donatılmaya çalışan sizler Mesih'ten ayrıldınız, Tanrı'nın lütfundan uzak düştünüz diyor. Dostum, yasa bir doğruluk aracı olmadığı gibi yaşam için bir kural da değildir. İman eden herkes içindir ki bu kurtuluşun hem karşılıksız olduğunu ve hem de evrensel olduğunu önerir. Herkes evrenseldir. İnanan, ah bunun özgürlüğü neden kabul etmiyorsun? Musa şunları yazar. Ruhsal yasanın buyruklarını yerine getirerek doğruluk yapan herkes onunla yaşam bulacaktır. Romalılar 10 ayet 5. Yasayla bir doğruluğa erişebileceğiniz kesindi ama bu Tanrı'nın doğruluğu değil, sizin kendi doğruluğunuz olurdu. Hiçbir zaman Tanrı'nın doğruluğuna erişemezdi. Pavlos söylediği sözleri daha geniş bir biçimde kanıtlamak için bu kez Musa'ya dönüyor. Ruhsal yasa hiçbir insanı Tanrı'ya yakın getirmez. Ruhsal yasa bir kurallar zinciridir ve her insanın bu kurallara %100 uymasını ister. Ruhsal yasada sevgi, bağışlama, sonsuz yaşama kavuşma öğeleri yoktur. Ruhsal yasa bir insan suç işlediği zaman onun yargılanmasını talep eder. Affetmeyi bilmez. Öte yandan diyor 6. ayette, iman aracılığıyla ulaşılan doğruluğa ilişkin şöyle deniyor. Yüreğinin içinden göğe yani Mesih'i yere indirmeye kim çıkacak demeyesin. Pavlos, iman aracılığıyla ulaşılan doğruluktan söz eder. Doğrulukla donatılma ne demektir? İsa Mesih aracılığıyla iman edenleri Tanrı doğruluğa ulaştırıyor. Böylece iman eden kişi için kesin olarak Tanrı bilgisi gerçekleşiyor. Var olan Tanrı'yı en kanıtlı biçimde bilmek, imanla ondan gelen doğruluğu almaktır. İşte buna doğrulukla donatılmak denir. Pavlos dikkati Musa'ya çeviriyor. Musa Tanrı'dan buyrukları almak için Sina Dağı'na çıktı. 40 gün 40 gece orada kaldı. Dağın üzerine ateş indi. Oraları karanlık boğdu, zifiri gibi siyah fırtına sardı. Boru sesleri duyuldu. Dağ göksel seslerle titreşti. Böyle korkutucu bir durumda Musa ruhsal yasayı aldı. Yahudilerin sımsıkı sarıldığı yasa Musa'ya böyle verilmişti. Buna karşın Tanrı sözünün beden olup aramızda yaşamaya gelmesi en harika, sevinçli bir ortamda oldu. Başka açıdan onu aşağıya indirmek için cennete çıkmaktan ya da onu yukarı çıkartmak için cehenneme inmekten söz ediyor. Dostum, Pavlos'un sözünü ettiği doğruluk ki bunu yasanın tekrarı 30-11'den aktarır, bizlere açıktır. Ne de derinlere yani Mesih'i ölüler arasından yukarı gitmeye kim inecek diyesin. Demek istediğim şudur diyor Pavlos Romalılar 10 ayet 8'de. Tanrı sözü sana yakındır, ağzında ve yüreğindedir. İşte yaydığımız iman sözü budur. Her şey onun aracılığıyla oluştu diye okuyoruz Tanrı sözünde. Mesih'e iman yoluyla doğruluğa ulaşmak için göklere çıkmak gerekmez. Derinlere de inmek gerekmez. Çünkü Mesih derinlerden dirildi. Artık ölü değil, Mesih diridir. Mesih önündedir. İmanla ona seslen, Rab yakındadır. Mesih'e ulaşmak için ne kutsal sayılan yerlere koşmak gerekir, ne de dinsel kurallara sarılmak. Tanrı'nın günahlı insanı çağırması sadece iman yoluyladır. Mesih'in çarmıhtaki kurtulmalık eylemi, Tanrı sözünü kuru bir harf olmaktan dipdiri bir kurtuluş haberine dönüştürdü. Söze yaşam ve anlam koydu. Tanrı'nın iyi haberi, müjdesi sana yakındır. Hatta ağzında ve yüreğindedir diyor Pavlus. Yeter ki günahlı kişi Mesih'e iman etsin, ağzını açıp onu açık açık ikrar etsin. Tanrı sözü oturduğunuz yerde size açıktır. Birçok insan bir toplantıda öne çıkmaları gerektiğini düşünürler. Hayır dostum. Kurtuluş size şu anda bulunduğunuz yerde açıktır. Eğer ise Rab'dir diye ağzınla açıkça söyler, yüreğinle de Tanrı'nın onu ölüler arasından dirilttiğine iman edersen kurtulacaksın. Çünkü doğrulukla donatılmak için yürekle iman edilir, kurtuluş içinde ağızla açıklama yapılır diyor Pavlus Romalılar 10. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. İsa Mesih Rab'dir. Tanrı'nın kurtulmalığı niteliğinde ölmüştür ama ölümü yenerek o dirilmiştir. Pavlus, yüreğinle de Tanrı'nın onu ölüler arasından dirilttiğine iman edersen kurtulacaksın diyor. Yeni yaşamın güvencesine kavuşanların kullandığı bu söz ne anlama geliyor? Bu ayette 4 eylem sıralanmaktadır. İlki, ağzın ikrar etmeli. Yani ağzınla ikrar edeceksin. 2, yüreğinle iman edeceksin. 3, Tanrı'nın İsa Mesih'i ölüler arasından dirilttiğine iman edeceksin. Bu üçüncü işte tamamlandığında dördüncü olarak kurtulacaksın. Kurtuluşla ilgili başka sözler de söylenmektedir. Örneğin yeniden ya da ruhtan ve sudan doğma, yeniden yaratılış, Mesih'i kabul etmek, Tanrı'nın hükümranlığına girmek, Rab'be dönmek ve günahtan dönmek gibi. Tanrı sözü ve ruhunun etkilemesiyle gerçekleşen bu değişmede günahlı insan kendi özgür kararıyla ve isteğiyle günahtan ayrılır. Tek kurtarıcı Rab İsa Mesih'e iman eder. Günahtan dönmeye tövbe de denir. Mesih'e dönmeye iman ikrarı da denir. Kurtuluş için önce insan günahlı olduğunu kesin olarak kabul eder ve günahından döner. Buna Tanrı sözünün, dolayısıyla da Kutsal Ruh'un günahlıyı eleştirme ve kınaması neden olur. İnsan da buna itaat ederek günahından döner ve iman eder kurtarıcıya. Bu yapıldığında da Tanrı'nın ruhu o insanın yüreğine gelir, kişi yeniden doğar ve yeni bir yüreğe, yeni bir doğaya sahip olur. Bu eylemde hem Tanrı'nın hem de günahlı insanın isteği ve kararı rol oynar. Yeşaya insanın yükümlülüğünü şöyle belirtir. Rab diyor ki kurtarıcı Siyon'a gelecek, Yakup soyundan olup baş kaldırmaktan vazgeçenlere gelecektir. Davut bu dönüşü Tanrı'nın sağlaması için şöyle dua eder. Ey Tanrım, bende temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Günahtan dönüşte ya da tövbede üç eylem gerçekleşir. Bir, bilgiyle etkilenen aşama oluşur. Günahın günah niteliğinde kavranması oluyor. Bunun belirgin örneğini Davut'un yaşamında görüyoruz. 51. mezmurda Davut, biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Beni mercan köş otuyla arıt, paklanayım. Beni huzurundan atma, kutsal ruhunu benden alma dedi. Bu günahı bilme aşamasıdır. Bu sadece ilk adım, ilk basamaktır. İlk basamak kişinin kendini Tanrı'nın gördüğü gibi görmesidir. Kutsal ruh yürekte işlemezse günahın gerçek niteliğini anlayabilmek olanaksız olur. 2. Duyguyla etkilenen aşama geliyor. Yani günahın adalete, doğruluğa, iyiliğe karşı işlendiğini, bu nedenle Tanrı'nın varlığında tiksinti oluşturduğunu bilmek aşamasına gelmektir. Kişinin günahını kabul etmesinin gerisindeki nedenler nedir acaba? Günahın doğuracağı sonuçlardan korkmak mı? Utanç duygusu mu? Kendine karşı kızmak mı? Akılsızlığını suçlamak mı? Bu türden nedenler gerideki etkenin bencillikten kaynaklandığına belgedir. Günahlının günahını kabul etmesinin gerisinde günahın kötülüğünü ve iğrençliğini bilmek, Tanrı'nın özlediği kapsamda üzülmek, tek kurtarıcı Mesih'e gelmek, pişmanlığa düşürmeyen kurtuluşa yönelmek, günaha sert çekmek, yeni yaşam gönencine girmek arzusu bulunmuyorsa günahlı olduğunu kabul etmenin fazla bir etkisi olmaz o kimsenin yaşamında. Yani ben günahlıyım, ben günahlı olduğumu biliyorum demek seni kurtarmaz. Kurtarıcıya gelip ona iman etmen gerekir. Üçüncü aşama değişmeye istekle etkilenen aşamadır. Yani yürekte günaha karşı tiksinti, günahtan dönmeye istek, arıtılmaya özlem duymaktır. Önceki iki aşamadan geçmeden bu aşamaya gelmek de mümkün değil. Kutsal söz buna tövbedir. Bu sözün orijinali metanoia'dır. Bu bileşik bir sözdür. Meta, sonra. Noia da anlamak demektir. Yani günahlı insan hiç bilmediği bir gerçeği sonradan kavruyor ve buna göre davranıyor. Bu söze gerçek anlam verilirse bunu akıl, düşünce değiştirme diyebiliriz. Bu günahı dışlamaktır. Duygunun değil, isteğin işlerliğe konulmasıdır. Günaha karşı duyulan derin üzüntü, akıl değiştirmeye götürmezse insanın varlığı canı üzüntüde kıvranır, nereye doğrulacağını bilmez. Tanrı üzüntünün ardından akıl değiştirmeyi koymuştur. Tövbe, günah karşısında Mesih'in duyduğu tiksintiye katılmaktır. Eyüp'ün tövbesi şu canlı sözlerle belirtildi. Bu nedenle kendimi hor görüyorum, tozda ve külde tövbe ediyorum. Felsefe biliminde gerekircilik ya da belirlenimcilik diye bilinen bir bilim dalı vardır. Bu akıl değiştirmeyi hiç kabul etmez. Bu koldan filozof Spinoza şöyledir. Tövbe bir erdem değildir çünkü mantıkçılığa ters düşmektedir. Kişi yaptığı işe tövbe ederse çift bakımdan gücü yetmezdir. Bu yorumda alçalmaktan, engin yüceliğe sarılmaktan hiç iz yok. O kişi parlak bir felsefe uzmanı olsa bile gerçekle ilişkisi kopmuştur. Tövbeden sonra ikrar gelir. İkrar günahın ona karşı işlendiği Tanrı'yadır. Aynı zamanda haksızlık, kötülük, adaletsizlik işlenen insanın karşısındadır. Bunun iyi sonucu ruhsal sağlığa kavuşmaktır. Tövbe ve ikrar yepyeni yaşam ürünleriyle kanıtlanır. Bunlar günahlılığın yerini alan kutsallığın dilekleriyle uyumda olan kişilerdir. Bu parlak aşamada sevginin yeri unutulamaz. İsa Mesih'in kurtulmalığı Tanrı karşısında, insan karşısında günahı bağışlar. Gerçek tövbe eden bir imanlı günahlarına göz yumulmadığını, kendisine ağır bir cezanın yakıştığını, bu cezanın ise çarmıhta Mesih tarafından çekildiğini, böylelikle affedildiğini bilir. Canı Mesih'e bağlayan iman olmadan gerçek tövbeden, ikrardan söz edilemez. Çünkü günah sadece Mesih'in kanı aracılığıyla arıtılır. Tövbe ve ikrar Mesih'e imanla birlikte gider. Tövbe yani metanoia sonradan anlamaktır. Önceden bilmediği bir gerçeği, yaşamının günahlılığını daha sonra anlayan kişi günahına karşı Tanrı tarafından sağlanan kurtulma bulunduğunu anlar. Bunun kurtarıcı Mesih aracılığıyla karşılandığına iman eder. Sonradan anlama, sonradan görüşe kavuşmadır. Bu aşama imanın taptaze canlılık bulmasıdır. İmanda, tövbede görüldüğü gibi bilgiyle, duyguyla ve istekle ilgilidir.